Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Hadi hatırlayalım, şöyle güzel bir salatü selamımız vardı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir daha okuyorum efendim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi bu çok güzel, çok efendim hoş bir salatü selamdır. Hatta bu salatü selamı okurken Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin dedikten sonra tıbbül kulubi ve devaiha derken şöyle bir sağ elle kalp ve göğüs sıvazlanabilir şifa için. Ve afiyetil ebdani derken böyle eller ağız önünde birleştirir avuç içleri. Böyle başımızdan sanki yukarıdan aşağı bir şey atıyormuşuz gibi vücut meshedilebilir. Ve afiyetil ebdani ve şifaiha derken şöyle vücudumuzdan bir ağırlığın gitmesi, o bedenimize afiyet için bir dua mahiyetinde avuçlarımızda bu şekilde yukarıdan aşağı şöylesine meshediyormuş gibi, efendim sıvazlıyormuş gibi bir manevi bir kalkan. Hani diyorlar ya şimdi pozitif enerji böyle böyle yapıyorsun işte çakraların açılıyor, şuran açılıyor, buran kapanıyor falan diye. Bizim medeniyetimizde hepsi var ama işte şimdi allayıp pullayıp başka türlü satıyorlar. Evet. Ve nuril ebsari ve ziyaiha derken de baş parmakların tırnakları iki elin şöyle ağız önünde birleştiril ve nuril derken dudaklarla öpülür. Gözleri de o baş parmağın tırnak üzeriyle sağ parmak sağ göze, sol baş parmak da sol göz üzerine aynı anda şöyle bir sanki elimizde bir şey var da parmak üzerimizde onu gözümüzün üstüne sıvıyormuşuz, bir ilaç sürüyormuşuz gibi bir hareket yapılabilir. Bak size bu önemli bir şey. Bu böyle hani eskilerin tabiriyle böyle zulada bekleyen, özel çekmecede mahfuz şekilde bekleyen, sandıkta kalan önemli bir güzel bir şeydir. Böyle olunca ne oluyor? Farz mıdır? Vacip midir? Hayır, değildir. Sünnet-i seniye ile alakalı var mıdır? Evet. Ashab-ı kiramın bu şekilde bazı dualar okuyarak vücutlarını meshetmeleri, şifa talebinde Rablerinden bulunmaları, dua ederken bu duayı lafzi duayı fiille, hareketle destekleyen, destekler mahiyette davranışta bulunmaları sünnet-i seniyeye muvafıktır. Yapılmasının bir zararı var mı? Yok. Efendim, yapılmazsa bir günah mıdır? Hayır, değil. Ama insanın bu şekilde yani bir tedavi maksatlı, böyle kendisini rahatlatan böyle bir şeye müracaatı hem salatü selamın berekatıyla hem de Cenab-ı Hakk'a dua mahiyetinde güzel olacaktır. Ayrıca unutmayınız ki şifa Allah'tandır. Şifanın mahsa efendim bereketi, mülkiyeti Cenab-ı Hakk'a aittir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bir sıfatı Muhammedun şifaullah'tır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şifasıdır. Allah'ın Resulüdür. Resulullah, Nebiyullah, Halilullah, Habibullah, Şefiullah, Sıratullah ve Şifaullah. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarıdır. Ayrıca biliyorsunuz peygamberlerde bulunan, diğer enbiyada efendim bulunan sıfatlarında hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mevcuttur. Adem Safiyullah'tır ama Efendimizin de bir sıfatı Safiyullah'tır. Hazreti İbrahim Halilullah sıfatıyla öne çıkmıştır. Efendimiz de Halilullah'tır. Efendimizin de sünnetine tabi olanlar necata erdiği için Nuh Aleyhisselam'ın sıfatı olarak bilinen Neciyullah da Efendimizin sıfatıdır. Hatta bu uğurda Allah yolunda kurban edilmesi hikmetiyle alakalı efendim hem ceddinde hem atalarında hem de Allah Teala'ya yakınlık noktasında Allah'a canını kurban etmesi açısından Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın kelimullahlığından, İsa Aleyhisselam'ın ruhullahlığından hepsinde zirve noktayı temsil etmesi açısından Efendimiz'de nedir? Bu tanıtılmış olan isimler Efendimiz'de zirve, en güzel, ekmel, eftal, ehsen olarak tecelli etmiştir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani tüm peygamberlerde adeta bu tanıtım yapılmış. Efendimiz de Kelimullah'tır. O da Allah'la konuşur. Kelimullah'ı beşeriyet nerede öğrendi? Musa Aleyhisselam'la öğrendi. Orada yapılan bu tatbikat zirve halinde Efendimiz de zuhur etti. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. O Seyyidus Sadati vel Beşer'dir. Hem beşerin efendisidir, hem beşerin efendilerinin efendisidir. Serveri Enbiya'dır, Seyyidül Enam'dır, Hayrul Enam'dır. O Resulullah'tır, ekmeli mahlukattır, eşrefi mevcudattır, mefhari beni Adem'dir. Kendisi övünmek için söylemiyorum ama evet ben beşerin efendisiyim diye kendileri de buyurmuşlardır. Biz ne kadar metü sena etsek de onu, o zat-ı alilerini Cenab-ı Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ve daha birçok peygamberlerine indirdiği suhufta, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği haberlerde ve gelen bizlere ulaşan efendim kibar-ı kelam ve haberlerde Aleyhisselatu Vesselam'ı bizzat Allah Teala övmüş, methetmiştir. Dolayısıyla salatu selam Allah'ın methettiği zata metihle medhederek ve dua ederek Allah Teala'nın salatıyla müminlerin salatı birleşince bu rahmet herkese ulaşır şekilde zuhur etmiştir ki bu sebepten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olsun diye gönderilmiş zattır. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi efendim bizim daha evvel kaldığımız bir bahis vardı. Mesnevi-i Manevi'de. Arada bir bant yayını arkadaşlarımız yaptılar. Hemen şunu söyleyelim. Radyomuzun burada bir ihmali yoktur. Programların tekrarıyla alakalı yeni programlarla ilgili eğer var ise bir ihmal veya aksama tamamıyla fakire aittir. Bu sebepten sizlerden de özür dilemiş olayım. İnşallah mümkün mertebe yeni programlarla, sohbetlerle buluşmak niyetindeyiz. Rabbim hayırlı işlerde bizleri muvaffak eylesin inşallah. Şimdi Mesnevi-i Manevi'de şurada kalmıştık. 15.852. beyitlerde aşağı yukarı, biraz geriden alarak bunu söyledim. Surete tapmak. Yani surete tapmak denilince bu puta tapmak demiyor dikkat ederseniz. Surete tapmak. Peki suretle alakalı işlere itibar etmeyecek miyiz? Bir işin zahiri, maddi alemdeki işler, güçler bunlar olmayacak mı? Bunları bırakalım mı? Terk mi edelim? Hayır. Surete tapmak, suret gerekli ama kalbine koymana gerek yok. Kalbine koyduğunda bunun mahalli değişiyor. Kıymetli kardeşler, günahlara ve sevaplara, haram ve helale, ibadet isyana, taat ve Allah muhafaza eylesin, gaflete, haddini aşmaya şöyle bir baktığınızda karşımıza çok belirgin bir damar çıkar. Nedir o? Hemen hemen sevap, günah, haram, helal, taat, isyan, ibadet, gaflet, Yani bunlara baktığımızda şöyle bir mikyas, yani kıyaslayabileceğimiz, anlamamız için kıyaslayabileceğimiz bir nirengi nokta vardır, bir mikyas vardır. Nedir o? Bir şeyin yerinde olmamasıyla ilgilidir. Ne kadar mesela isyan, zulüm, günah dediğimiz şeylere baktığımızda şu ortak özelliği görürüz. Olması gereken yerde değil. Taat, helal, meşru, müstehap, farz, sünnet, ecir, hasene, güzellik, sevap gibi şeylere baktığımızda da bir şeyin yerinde olmasıyla alakalıdır bunlar. Arz edebiliyor muyum efendim? Biz bu konuyu adalet ve zulüm bahsinde bir kere işlemiştik, bir temas etmiştik. Hatta hatırı sayılır şekilde konuşmuştuk kanaatimce. Yani radyo programının çerçevesine uygun olabilecek şekilde konuşmaya gayret etmiştik. Bir başka meselede de zaman medeniyetidir bizim medeniyetimiz. İslam medeniyetine baktığınızda zamanı iyi kullanmakla alakalı. Zamanın içerisindeki fitneyi veya zamanın içerisindeki nimeti ve vakti fark etmekle alakalıdır kulluk diyerek bunu anlatmıştık. Ramazan öncesiydi. Hacla alakalı yine mevzular vardı. Hep dedik ki bakın namaz bir zamanla o zaman içerisindeki vakti keşfetmekle alakalıdır. Hac işte sair zamanda gittiğinizde Arafat'a çıktığınızda hac yapmış olmuyorsunuz. Ama Arefe günü oraya çıktığınızda işte doğru zamanda olmanız gereken yerde olduğunuzda bir ibadet ecri kazanıyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmakla diğer sair günde oruç tutmak aynı mı? Asla. Asla değil. Ramazan'da orucun hem farz oluşu olarak bize bir kulluk şerefine yakışır bir güzel bir davranış olarak Allah Teala bahşetmiş. Vazife demeye dilim varmıyor. Bize bir imkandır bu Allah'a yaklaşmamız için. Efendim hem de o güne mahsus çok büyük ikramlar verilmiştir. Senenin bütün günlerini oruçla geçirsen de Ramazan'ı tutmasan olmuyor. Bırakın Ramazan ayındaki tamamını tutmamayı, bir günle denk gelmiyor. Hatta Ramazan orucunu keyfi olarak tutmamakla alakalı ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamete kadar oruç tutsa o bir günü aslında ne yapamaz? Ödeyemez. Evet, kefareti vardır. O cezadan, o kaçırdığımız şeye bigane olmadığımızdan tövbe mahiyetinde bir şeydir. Fakat buna dikkat çekmiştik. Böyle baktığımızda bir zaman meselesi, hatta zekat bile dedik ki bir sene üzerinden geçecek. Değil mi? Para kazanıyorsunuz ama o ayrıca bir onun üzerinden bir vaktin, bir zamanın geçmesi lazım. Şimdi doğru zamanda doğru yerde olmaktır diyebilir miyiz kulluk? Evet, Allah'ı talep ederek, Allah'ı düşünerek, Allah'ın rızasına rağbet ederek doğru zamanda doğru yerde doğru işi yapmak. Kulluk buna diyebilir miyiz? Böyle bir tarif getirebiliriz. O halde doğru yapmamız gereken doğru zamanda olduğumuz halde yanlış işler yaptığımızda veya o zamana, o mekana, o hale uygun işler yapmadığımızda bir şeyin yeri değiştiğinde zaten tarif de böyledir. Adalet bir şeyin yerinde olmasına denir. Zulüm nedir? Yerli yerinde olması gereken, yerinde olması gereken şeyin olmamasıdır. Başka bir şey devredilmesidir. Suret lazım. Dünyada yaptığımız işlerde işin çerçevesi muhakkak şart. Şimdi konuşurken bile bakın bir kelam seçiyoruz. Burada başka türlü konuşsak daha farklı bir tesir yapar. Şimdi bu suret kısmıdır işin. Fakat bu suretin yeri siretin sahasını işgal etmemeli. Suretle siret, zahirle batın, manayla madde, diğer davranışlarımızla ahlak, taat ve diğer hareketlerimiz, bunlar belli bir ölçüde olması icap eder. İşte burada surete tapmakla alakalı bir başlık açması Hazreti Pir'in, surete tapma kelimesiyle beraber suretin yerli yerinden kayıp da siretin kalpte olması gereken yeri işgal ettiğine işaret etmiş oluyor. Para lazım mı? Lazım. Hem de ne kadar çok lazım para. Ama paranın kalpte bulunması lazım mı? Asla. Para kalbe konulmak için verilmedi. Cepte ve yapılacak sahada o şekilde sarf etmek için verildi. Kalbin bununla meşgul olup da esas meşgul olması gereken efendim rızaullahla, likaullah sevgisiyle efendim o kalbe lazım olan şeylerin önüne geçtiği andan itibaren o artık bir tapınma haline alıyor. Alıyor ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Yasin suresinde şeytana tapınmakla alakalı ayetler söylüyor bize, buyuruyor. Nedir o? İşte estaizu billah ve emtazul yevme eyyuhel mucrimun. Elem a'had ileykum ya beni Adama en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Bu apaçık düşmanınızdır sizin bu şeytan. Ben ona tapmayın. Taparsanız çok kötü olur. O sizi yoldan çıkartır diye size ben bunu ilan etmedim mi? Böyle ahdetmedim mi? Sizinle böyle ahitleşmedik mi? Ve en i'buduni, bana ibadet edin. Hâzâ sırâtun müstakîm. İşte budur doğru yol diye hem doğru yolu gösterdim, hem sizin anlayacağınız şekilde beyan etmedim mi? İşte bu Yasin suresinde ne kadar çok okuruz Yasin suresini. Boşuna mı okuruz? Hocalarımız vesairemiz Yasin suresini okuttu diye şimdi bazı böyle enteresan dümbelek cinsinden zevat kuru gürültü çıkartıyor. Ya efendim işte her gün Yasin okumak nereden çıkıyor? Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ashabın sünnetinde var. Kur'an'ın kalbidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Canım işte adeten okumayalım, mealini de öğrenelim. Kardeşim hem mealini okusan hem Yasin okusan olmaz mı? Öyle alimler var ki eskiden anlatıyorlar onların menkıbelerinde. Saatlerce Kur'an-ı Kerim'i mütalaa ederler. Tefsirine bakarlarmış. Ayrıca işleri tamam olduktan sonra o tahsilleri, o dersleri bir de Kur'an-ı Kerim'i hatim ecri kazanmak için evrat olarak da, ezker olarak da Kur'an-ı Kerim ayrıca okurlarmış. Bir ayette 6 saat çalışırmış. Sonra bugünkü hizbimi, cüzümü de okuyayım diyerek ayrıca Kur'an-ı Kerim hatminde yaparlarmış. E şimdi adeten bu Yasin okuma kalmış da Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle meşgul olma kalmamış. Peki burada sen bu Yasin okumayı onlara öğreten hocaya kafa tutacağına, kendin bu tefsiri güzel anlatma noktasında eksikliğini gözden geçirip de kendi yapamadığını sen tenkit etsene. O adam iyi kötü başarmış bir şeyi. İşte Yasin okumakla kulluk vazifelerinin bittiğini söylüyor. Kim söylüyor bunu? Sen bunu anlatamamışsın. Bunu anlat. Ama Yasin okumayın diyerek anlatma. Geceleri Vaka ve Mülk okumayın diye anlatma. Bu ihaneti yapma sen. Bunlar birbirine mani şeyler değil ki. Evet. Velhasılı kelam, işte bakın biz Yasin suresinden bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Biz bu boşluğu, bu yanlış anlamaya meydan vermemek için doldurmaya çalışıyoruz, ikaz etmeye gayret ediyoruz. İşte surete tapan kişilere, hepimize hitaben Hazreti Pir buyuruyor ki, ey surette kalan kalbine kalıba ait işleri koyup kalbini böyle dolduran, yahu şu peşinde koştuğun, tutkuyla bağlandığın şeylere bir bak. Onlar seninle konuşamaz, onlar sana cevap veremez, senin müşkülünü çözemez, sadra şifa olmaz. Ya, bir taptığın put olsa, insanın taptığı put olsa, o suretin ölü gözleri de sana bakar, görünür. Yani bir aklı ne kadar bakıyor. Resim yaptım mesela. Bir suret yaptı adam, tapınıyor. Böyle bakıyormuş gibi görünür. Hakikatte bakar mı? Bakmaz. Onun huzurunda sen terbiyene takınırsın, putperestlere söylüyor. Fakat onun aldırış etmediğini görünce neden bana iltifat etmiyor diye hayretlere düşersin. Bu güzel resim bana cevap vermiyor. Bu altın, bu gümüş bana cevap vermiyor. Halbuki karşısında secde ettiğin Hazreti Allah sana her daim o güzelliğini kulluk hissiyle beraber senin kalbine bahşettiği huzuru hep bahşetmiyor mu? Türlü türlü nice gafletler yaptığında Allah'ım Ya Rabbim affeyle, estağfurullah, Ya Rabbi sen ne büyüksün dediğinde, o hissettiğin içindeki o dostluk sıcağı, o muhabbet sıcağı, o kalbini huzurla dolduran neşeyi Allah'ın o sana cevap vermesi olarak niye görmüyorsun mealinde konuşmuştu. Ve şöyle devam etti. Allah sana gizlice öyle bir şey verir ki bütün dünya senin karşında eğilir. Nedir o? Gelin devamında bunların neler olduğunu beraberce beyitleri işlerken neler olduğu hakkında şöyle bir tefekküre vesile olsun diye konuşalım. Fakat bu arada bir nefeslenelim. Cenab-ı Hak nice gizli, bizim anlayamadığımız, letaif dediğimiz, gözümüze görünmese bile neler bahşetmiştir bize. İşte bunu anlatmak için Hazreti Pir, bendeniz böyle başladım hemen ikinci bölümü ama, yani vaktinizi daha fazla almamak adına, Hazreti Pir burada ne yapıyor efendim? Böyle alemleri seyrettirerek, kendimizin haricindeki efendim alanlardan, objelerden, şimdi yeni tabirle misaller getirerek bize bunu gösteriyor. Mesela bir taşa öyle bir değer vermiştir ki altın diye halk arasında aziz olmuştur. Şimdi şöyle bir düşünün hakikaten. Ya neticede böyle insan bazen motoru yakacak derecede, yani beynini, hani niye gümüş ya? Yani insanların hepsi toplandı. Yani gümüş diye bir şey var, biz buna değer verelim mi dediler. Nasıl oldu bu iş? Hani ya hocam şimdi karıştırma, nereden tuttun bana? Ya altın mesela, şimdi altın diye bak, altını bulduk diyorlar. Tamam, buldunuz da bu altın nereden geldi bu değeri? Bak iyi dinleyin lütfen. Cenab-ı Pir'in böyle anlattığı mevzuları basit gibi görüyoruz. Ama hakikatte kendi kendimize sormamız gereken soruyu bize yöneltiyor. Şimdi altın, aldın eline, altın bu yani. Hadi şimdi devletler, milletler kendi aralarında borsası var, şusu var, busu var, bu altın kıymet. Daha geriye git. Ya 5000-6000 sene geriye gidiyorsun, hala altın altın. Daha da evvele git, para para. İşte gümüş gümüş, hala altın altın. Yani nasıl olmuş bu kardeşim? Şimdi soruyor burada Hazreti Pir. Diyor ki yani sen buna bir cevap ver bakalım. Bu altın niye kıymetlendi? Aralarında böyle parlak diye almıştır. Yok, koyu renkli olanı da var, parlamayanı da var. Niye bu kadar kıymetli? Yani bunun cevabını veremezsiniz aslında, biliyor musunuz? Hadi buyurun siz verin. Altın niye kıymetli? Niye onun yerine başka bir granit taşı bilmem ne olmamış? Başka bir taş kıymetli olmamış. Altın olmuş. Şimdi buyuruyor ki Hazreti Pir, bak taşa Allah Teala bir gizli bir değer vermiş. İnsanlık da onun peşinden tıpış tıpış gidiyor diyor. Şimdi bu izah, sen yeni izah bulana kadar sende dursun. En azından cepte bir izah var yani. Bir şeyle hiç olmazsa açıklıyor. Allah Teala taşa bir kıymet vermiş. Bu taşa, şu taşa ben bu kıymeti verdim demiş. Hadi bakalım sen verme. Allah Teala'nın koyduğu ölçünün dışına çıkamazsın ki. Çıkamazsın. Yani böyle bir, biz baktığımızda zoraki olarak bunu, biz Allah bizi hani mecbur etmiyor. O kadar latif bir şekilde bizi mecbur etmiştir ki. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'şeral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu. La tenfuzune illa bi sultan. Hadi beraber toplanın, hepiniz kafa kafaya verin. Ey insanlar ve cinler topluluğu. Allah'ın mülkünden, saltanatından, kaideleri falan bozarak hepsini çıkın bakalım. Mülkünden çıkın. Nereye gidebilirsiniz? La tenfuzu. Bu çıkamazsınız ki. Nereye çıkacaksın? Yani ben gittim abi, kara deliğin içine cihaz buldum. Kara deliğin de kendine göre bir kanunu var. Dünyada yer çekiminden kurtuldun ama aydaki yer çekiminin veya oradaki kanunun başka hükmüne girdin. Aydan gittin Satürn'e ama Satürn'ün de kendine göre bir kaidesi var. Çıkamazsın ki bir yere. İlla bir sultan. Yani örgün, komplike, tamamen bu efendim manevi ve maddi çerçeveye, nizama, intizama uygun bir şekilde bir şey yaptın, yaptın. O da yine çıkmak değil ama yapamazsınız ki, çıkamazsınız. Altına Allah bir değer vermiş. Sen kıymetli olacaksın, bitti. Bütün insanlık o taş dediğin şeyin peşinden koşar hale gel. Hadi gümüş, hadi bronz. Bunlar ala meratibihim, kendi rütbelerine göre bir kıymet kazanmış. Hala sen birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz veriyorsun. Nasıl oluyor bu? Efendim ileride alyans takılacak, pırlanta takılacak. Aman ya Rabbi, çok bir şey keşfettin sanki. O da taş. Hadi altının yine şuradan buradan bir akrabalığını bulamıyorsun. Kömür dediğin şeyin başka bir katmanda ultraviyole ışınlarla farklı bir şeye maruz kalarak elmasa dönüşmesi var. Kömürle elmas aynı cinsten. Ama hiç kimse kara kömürü boynunda taşımıyor. Tek taş kömür alan bir koca gördün mü sen? Yok. O da taş. Nereden geldi kıymeti kardeşim? Allah itibar etti. O itibarla sen koşuyorsun. Ama bak Allah Teala sana ne anlatıyor diyor Hazreti Pir. Sana da bir şey verdi ya. Sana da bir şey verdi. Sen altından, gümüşten, pırlantadan daha düşük değilsin ki. Daha değersiz değilsin ki. Canım ne var bizde? İşte onu ara bul. Ne var insanda? İnsan neye rağbet etse kıymetleniyor. Bunu görsene. Hiç bunu düşündün mü? Yani insanlar bir karar alsa, bundan sonra kartondur bizim her şeyimiz deseler, aralarında böyle anlaş, bitti. İnsanlar bir şeye rağbet etti mi kıymet kazanıyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Efendim insanlar, bak iyi dinleyin, önemli bir ders bugünkü ders. Yani böyle kitaptan bir şey okunur, nakledilir, onlar kolay iş, bak hep size söylüyorum kıymetli dinleyenler. Kafa yormak isteyen, derdi olan adama konuşuyoruz biz. İnsanlar niye bir şeye bu kadar itibar ettiğinde kıymet kazanıyor? Hatta şerli şeyleri de konuşuyorum. Adi modaları da söylüyorum. Ahlaksızca olan şeyleri de kastederek söylüyorum. Niye bu kadar kıymet kazanıyor insan bir şeye rağbet ettiğinde? Canım insanlar işte revaç buluyor. Arz talep dengesi. Bak hala sen kabuğu anlatıyorsun bana. Ben sana göz nasıl görüyor diyorum. Sen bana gözün sinirlerini anlatıyorsun. Kabuğu anlatıyorsun. Hala sureti anlatıyorsun. Kardeşim seni yormayayım. Bunun sırrı şudur. İnsan o kadar değerlidir ki, Allah Teala insanı o kadar şerefli yaratmıştır ki, insan bu şerefi neye kullanırsa kullansın, o kıymet kazanır hale gelmiştir ya. Yani insanlar bugün affedersiniz koyuna, ineğe, sığıra, keçiye rağbet etmeseydi de, yılana, timsaha rağbet etseydi, onların fiyatları daha çok olurdu. Bir timsahı 1,5-2 milyona alırsın. Getirtirsin, bilmem ne, bahçene alın, hiçbir işine yaramaz, ayrı mevzu, aldın işte, attın, timsaha var dedin. Böyle sapık heriflerden bir tanesi piton besliyormuş bahçesinde, onun gibi ya, ne oldu, yılan. İnan ki şöyle hatırı sayılır, 7 kişinin rahatlıkla kurbanda girdiği, herkese de hallice et düşecek bir sığıra girsen, o sığır daha pahalıdır, 8-9 milyara alamazsın, 8-9 bin liradır. Neden? İnsan, canım arz talep ayrı. Biz işin sırrını konuşuyoruz. Bak sır dediğin şey arkada görünmeyen kısma ait olan mevzudur. İnsan o kadar kıymetlidir ki neye itibar etse o bir değer kazanır. Peki burada insanın kendi kendisine verdiği değer mi önemli? Yoksa Allah'ın insanın verdiği değerle bile değerini arttıracak derecede ona bahşettiği izzet, şeref, emanet ve o manevi sır mı önemli? İşte bunu anlatıyor Hazreti Mevlana. Altın bu kadar kıymetli, senin aranızda iş gördüğü için. Siz ona rağbet ettiğiniz için böyle, en kıymetli olarak da altını seçti, altın itibar gördü. Peki altının muteber olduğunu biliyorsun. Hiç bunu sorgulamıyorsun nereden gelip gittiğini bu altının. Peki kendin nereden gelip gidiyorsun bir baksana. Allah'ın ruhumdan ruh üfürdüm dediği zatsın. Kerremle tacı giydirdiği Beni Adem'in iftiharı, iftihar ettiği kişisin. Esma'ya, agah, Allah Teala'nın sıfatına, zatına muhatapsın. Allah'ın kelamında, ya eyyühellezine amenu hitabına masarsın. Mahlukat senin için yaratılmış. Mevcudat senin tahtı emrinde, emrin altında. Fakat sen Allah için yaratılmış yegane zatsın. Madde seninle kıymet kazanıyor. Tabiatta gördüğün eser, eşya, hayvanat, nebatat senin kursağından geçti diye miraç ediyor. Hepsi senin gözünün içine bakıyor Allah diyeceksin diye. Sen Allah dediğinde cümle mahlukat seninle zikre rağbet ediyor. Meleklerin duana amin diyor. Sen ne kadar şereflisin. Sen ne kadar güzelsin. Bu şekilde surete tapma meselesinde hani ille de tapılacak olsa sapıklık, hani suret. Sen altına toteme değil, sende öyle bir cevher var ki sen kendini bilsen, sen kendindeki kıymeti bilsen, kendi suretindeki nakkaşın yapmış olduğu nakışların güzelliğinden dolayı o kadar hayran olman lazım ki en azından bu nakışlardaki güzellik hürmetine bile bunu satmaman icap eder. Çok kıymetlisin sen. Bir de sana gizli bir şey vermiş, yüz suyu. Kendisine, kendi zatı ecelli alasına ağlaman, niyaz etmen, dua etmen, secde etmen için sana gizli bir su vermiş. Altın suyu böyle değil. Altının suyu kaybolup gider veya kaybolup gittiğinde bir yerde eritilir, tekrar yerine konulur. Kolyeydi, erittin, yüzük oldu, erittin küpe oldu, erittin para oldu, sikke oldu, bir şeye kullanılır, kaplama oldu, altın yine altındır. Ondaki cevher, ondaki saklanan şey kaybolup zayi olup bir yerden bulunduğunda, ele geçtiğinde tekrar eritilir bir potede, oradan başka bir cevher olarak çıkartılır. Fakat vicdanın Cenab-ı Hakk'a ancak onun için, dökmen için halk edilmiş sana verilen o yüz suyun döküldüğünde onu nereye koyacaksın? Nereden bulacaksın? Secde etmedin, siretini güzelleştirmedin, surete taptın, para için yüz suyu döktün, makam için yüz suyu döktün. Bir daha o yüz suyunu nereden bulacaksın da yerine koyacaksın? Ya işte mesele bu. Bunu anlatıyor. Beden topraktan yaratılmış olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir kuvvetle cihangirlikte ay gibi üstad oldu. Aman ya Rabbi. Topraktan yarattı seni Allah Teala. Fakat nasıl bir cevher verdi ki ay gibi parladın sen ya? Bir hurşit oldun, bir güneş oldun. Kendine gel. Bu hükümdarlar bir tılsımdır ve ölü bir nakıştır. Çünkü fanidir. Fakat onların gözleri ahmakları aldatmıştır. Sen tabasbus ediyorsun. Yok hükümdardır, yok şimdi hükümdar kalmadı gerçi. Yok müdürdür, yok genel müdürdür, yok şudur, yok budur. Aman ya Rabbi, bir Ankara'ya haftanın iki günü gidiyorum. Neyse, ne ben anlatayım ne siz dinleyin. Fe subhanallah. Bir dedikodu, bir enformasyon, lüzumsuz birbirinin kuyusunu kazman. Ya nasıl bir şey bu kardeşim? Ya bir ortaya çıkarsın, o bir senin takvana takılır. Birisi senin bilinme dedikoduna takılır. Oradan bir şey duyar. Hiç kimse sormaz ki kardeşim niye duydun bunu? Nereden duydun? Hadi söyledin. Niçin anlatıyorsun ya? Bu adamla ne alıp veremedi? Kimsenin aklına gelmez. Lüzumsuz enformasyonu veren adamı hep yanında tutma hastalığı var. Hele ki siyasetçilerde. Hele ki genel müdür falan idarecilerde. Kim daha fazla enformasyon getiriyor? Kim daha omurgasız? Kim daha cibilliyetsiz? Böyle bir yanında tutma hastalığı var. Birazcık böyle işin düzelmesi için tenkit etsen falan, vay otoritemiz sarsılıyor diyor. Ondan sonra da arkasından da yapıştırıyor. Kardeşim bu iş tuhaf bir şey. Neyse. Allah'ım ya Rabbim, biz mesnevi maneviye devam edelim. Onlar sana baktıklarında sana itibar ediyor gibi görünürler. Ey surete tapan. Onlar sana böyle bakıyorlar, seni merakla dinliyorlar. Dedikodu yaptığın zaman dinliyorlar. Laf taşıdığınız zaman dinliyorlar. Tabasbus yapıyorsun, riya yapıyorsun. Enformasyon, dedikodu, gammazlık, gıybet, alçaklık, ihanet. Maalesef yani. Maalesef. Koca koca adamlar. Yaşlı başlı, kaşlı, sakallı, bıyıklı adamlar. Aman ya Rabbi, aman Sübhanallah. akademik kariyeri olanlar, 3 tane 4 tane üniversite bitirenler oturuyorlar. Öyle bir dedikodu çalkantı içerisinde, ne yaptıkları belli değil. Nasıl bir cehalet, nasıl bir cehalet. Aman ya Rabbi. Karşıdaki insanlar da böyle seni seyreder, dinliyor, itibar eder gibi görünür. Sen surete taparsın. Surete tapan bir kişi diyor Hazreti Mevlana. Putuna baktığında, resme baktığında bana bakıyor ya bu. Bu benim gözümün içine bakıyor tapınırken diye düşünür. Doğru mudur bu? Yok. Sen onu put edinmişindir de o kadar nazarı kendine yeterli görmüşsündür. Sen o nazara kendini satmışsındır. Gıybet eden, o sana kulak kabartan, seni meraklı bakışlarla dinleyen adama sen mananı satmışsındır. Bu bir surete tapmaktır. Suretle alakalıdır. Senin böyle bir şeye itibar etmemen lazımdı. Orada beğenilir, o sözün beğenilir. Ona giydirmen başkalarının hoşuna gider. Başkalarına enformasyon yaparsın. Tamam tamam da ne oldu? İşte şimdi bunları anlatıyor. Ve bundan sonra Mesnevi Manevi 15.865. beyitlerle tamam olacak. Kardeşim, bu inşallah tekrar buradan derse devam ederiz. Şu anlaşılıyor ki Allah Teala, evet, bu sekülerizm, bu modernizm, bu modern hayatı yaşıyormuşçasına peşine düştüğümüz modaların aslında insanın zatını, kendi şahsını, daha doğrusu egosunu büyütmekten başka bir şeye sebep olmadığını yavaş yavaş mı, yoksa çok hızlı sirayet ediyor ama biz yavaş anlamakta maalesef ısrar ediyoruz. Çok hızlı ilerliyor. Hani tüm hücrelerimize kadar nüfuz ediyor ama biz hala bunun adını koymakta çekiniyoruz. İnsanlıkta bir ben, bir ego hakim olmuştur ve bu enaniyet, bu ego ve benlik sekülerizm, efendim modernist havayla artık bütün sahamızı kuşatmaya, hayallerimizi bile ele geçirmeye başlamıştır. Bu benliği büyütüyor. Biz kendi sahip olduğumuz medeniyete kahru nazarla, böyle istihfaf bakışlarıyla burun kıvırıyoruz, dudak büküyoruz. Ama bakın Hazreti Mevlana şu andaki hastalıklarımızı teşhis eder mahiyette, bu suret perestliğin bizi hangi noktalara ve hangi uçurumlara ve çukurlara yuvarladığını ne kadar güzel anlatıyor. Bendeniz insafla düşünmeye hepimizi davet ediyorum. Sözü de çok uzatmak istemiyorum. Nereden başlayacağız? Bir kere kendi benliğimizi şişirten, şişmesine sebep olan davranışlardan, bakışlardan, ortamlardan kendimizi uzak tutmaya çalışacağız. Bu iştah açık olduğu müddetçe, bu istek ve rağbet bize yapıldığı, kötülüklerimize yapıldığı müddetçe veya kötü hareketlerimize etrafımızdan rağbet buluyor isek, o çevreyi, o çevreye bakışımızı muhakkak surette değiştirmemiz lazım. Ağaç, tahta, altın, gümüş, bunlar put olsun diye yaratılmadı. İnsanlar onları put edindi diye bunlar put adını aldı. Hatta o put edinilen cevherler, maddeler, materyaller Allah'a şikayette bulunuyorlar. Ya Rabbi sen bizi bunun için yaratmadın. Sen bizim Rabbimizsin. Bunlar bizi put edindiler. Ya Rabbi bunların şerrinden diye onlar Allah'a tazarru ve niyaz etmekteyken, insanın yaptığı işi düşünmemesi ve kendisine zaten birçok önünde engel varken kendi benliğini de ayağına dolanacak şekilde put edinmesinin nasıl bir facia, nasıl bir felakete insanı sürükleyeceğini anlatmış oluyor. Tefekküre vesile olsun diye birkaç mevzu işlemiş olduk. İnşallah diğer konularla, sohbetlerde sizlerle buluşuruz. Allahümme ya muhabbilel havli vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemii'il enbiya'i vel mürselin ve âlihim velhamdülillahi rabbil âlemin. hayırlar fetholsun, şerler defolsun, göçmüşlerimize rahmet, bakide kalanlara sıhhat selametler ata buyurulsun. Hem vücut memleketimize, hem bu güzel cennet memleketimize Cenab-ı Hak dirlik, birlik ve istikamet üzere iki cihan ve ebedi saadeti bahşederek hepimize nail buyursun. Duaların kabulü için El-Fatiha.